Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, geçtiğimiz haftaki programda Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya'yı işlemiştik ve Hazreti Zekeriya'nın akrabası olan İmran ailesinin ve Ali İmran diye Kur'an-ı Kerim'de geçen İmran'ın hanımı olan Hunne'nin duasını, adağını dile getirmiştik. Hatırlayacağınız üzere İmran hanımı Hunne Allah'a niyazda bulunmuş ve geç gelen hamileliği neticesinde daha çocuk doğmadan karnındakini Allah'a adamıştı. O güne kadar İsrailoğulları Beyt-i Makdis'e sadece erkek çocuklarını kabul ederlerken İmran'ın hanımı doğum yaptığında bunun erkek olmadığını gördü ve adağının arkasında durarak "Ya Rabbi, ben sana karnımdakini adamıştım fakat o erkek çıkmadı. Ben yine sözümü yerine getiriyorum. O kız olduğu halde bu evladımı sana Beyt-i Makdis'e adıyorum" diyerek Meryem ismini vermiş olduğu bu evladı sütten kesildikten sonra getirip mabede teslim etmişti. Mabette kura çekilmiş ve kura Meryem'in akrabası, eniştesi konumunda olan Zekeriya aleyhisselama çıkmıştı. Zekeriya aleyhisselam onu bir odaya, bir mabede adeta kilitlemiş, hapsetmiş, kendisinden başka kimsenin girip çıkmasına da müsaade etmemişti. Burada Meryem validemiz 12 yaşlarına gelince odanın içinde sadece kendisi girip çıkmasına rağmen Zekeriya aleyhisselam farklı farklı meyveler görmeye başladı. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri. Bunların o odaya nasıl girdiğini, bunları kimin getirdiğini hayretle Meryem validemize sorunca, Meryem validemiz de "Bunları bana Allah nasip etti, Allah gönderdi" diyerek kendi makamını da adeta açık etmiş oldu. Ali İmran suresinde bu hadise 37. ayet-i kerimede şöyle anlatılır. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla vazifelendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" derdi. O da "Bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir" diye cevap vermişti. Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e ve onun oğlu olan Hazreti İsa'ya vermiş olduğu hususi ikramları alt alta sıralayacak olursak, bunların ilki Beyt-i Makdis'e o gün getirilene kadar hep erkek çocukların alınmasıydı. Annesi Hunne'nin ilticası, duası, niyazı ve Meryem'in de nezir olarak, adak olarak oraya takdim edilmesi, ilk olarak bir kadının Beyt-i Makdis'te adaklı olarak kabul edilmesini doğurmuştur. Hazreti Meryem'den sonra Beyt-i Makdis'e artık kadınlar da adanmaya başlanmıştır. İkinci büyük ikramı Allah-u Teala'nın onu, yani Meryem validemizi Zekeriya aleyhisselamın himayesine vermiştir. Yabancı bir insana değil, bir peygamber olan ve kendi akrabalarından, ailesini çok iyi tanıyan, bilen bir insanı ona adeta hizmetkar yapmıştır. Üçüncüsü, Allah Meryem validemize rızkını, o odadayken yiyip içtiği rızkı cennetten ona göndermiştir. Dördüncüsü, daha çok peygamberlere gelen Cebrail aleyhisselam Hazreti Meryem'e bir insan şeklinde gelmiş ve onunla görüşme şerefine ermiş bir kadındır. Yine Meryem Aleyhisselam ve onun evladı Hazreti İsa Aleyhisselam Allah tarafından onlara musallat olacak şeytandan, şeytanın vesvese ve hilelerinden muhafaza edilmiştir, korunmuştur. Bir başka husus da Meryem Aleyhisselam'a verilen kundaktayken Hazreti İsa konuşunca annesine atılan her türlü iftirayı reddetmiş, onu temize çıkartmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Meryem validemizi şu şekilde övmektedir. İmran kızı Meryem, zamanında dünyada bulunan kadınların en hayırlısıdır. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir. Radiyallahu anhuma. Bu iki kadını, yani Hazreti Meryem ve Hazreti Hatice'yi hangi hasletler, hangi özellikler diğer kadınlardan üstün kılmıştır diye bakacak olursak, Hazreti Meryem oraya daha bebekken adeta vakfedilmiş, adanmış olduğu halde tamamını, vaktinin tamamını, gecesini, gündüzünü ibadete ayırmıştı. Takvası Beni İsrail, yani İsrailoğulları arasında bir darb-ı mesel olmuştu. Kendisinden kerametler ortaya çıkmıştı. Seçkin kullardandı. Kur'an-ı Kerim'de de kendisine Sıddıka vasfı, dost doğru söyleyen, dost doğru yapan kadın vasfı yakıştırılmıştır. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice validemiz ise birçok hadis, birçok İslam tarihi kitaplarında uzun uzun özellikleri anlatılmıştır. Belki de bu özelliklerden en önemlileri onun vefakarlığı, fedakarlığı, firaseti, peygamberimizin en zor zamanında ona destek olması, sahip olduğu her şeyi Peygamber Efendimiz'e ve İslam davasına teslim etmesi, bunları hiçbir zaman başa kalkmak veya gündeme getirmek durumuna düşmemesi, bütün varlığıyla, evlatlarıyla, her şeyiyle kendini İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e adamasıdır. Gerçekten bu vasıflar onu bütün zamanların en hayırlı kadını kılmıştır. Meryem validemiz de ta bebeklik anlarından itibaren iffetiyle, temizliğiyle, Allah'ın çeşitli rızıklarına muhatap olmasıyla seçkin, ahlaklı, faziletli, iffetli bir kadın oluşuyla Hazreti Hatice hariç kendi devrinin kadınlarının hepsinden hayırlı kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Meryem validemizle ilgili olarak şu ayet-i kerimeler zikredilir. Âl-i İmran suresinin 42. ayet-i kerimesinde hani melekler demişlerdi, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti, üstün tuttu. Hemen peşi sıra gelen ayet, ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, onun huzurunda rükû edenlerle beraber sen de rükû et. Allah'tan gelen bu emirler, yani ibadetle hayatını geçirmesi, rükû etmesi, secde etmesi emirleri neticesinde Hazreti Meryem Allah'a çok yaklaşacak bir hayat yaşadı. Tertemiz, iffetli, kötülüklerden uzak, adeta kendini vakfetmiş şekilde gecesini, gündüzünü ibadetle geçirdi. O kadar ki geceleri ayakta durmaktan, namaz kılmaktan ayakları şişmeye başladı. 15 yaşlarına geldiğinde Yusuf-i Neccar isimli birisiyle nişanlandı. Fakat onunla evlenmeden önce Allah Teala ona babasız bir çocuk vereceğini müjdeledi. Ayet-i kerimede bu hadise şöyle anlatılır. Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. Yine melekler Hazreti Meryem'e dediler ki, ey Meryem, o salihlerden olarak beşikteyken ve yetişkinlik halinde insanlara konuşacak. Bunun üzerine Meryem aleyhisselam, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl benim çocuğum olabilir, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır, bir işe hükmedince ona sadece ol der, o da oluverir. Melekler Meryem'e hitaben Hazreti İsa hakkındaki sözlerine şöyle devam ettiler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Bu ayet-i kerimelerde geçen melekler ifadesi aslında Cebrail aleyhisselamı kastetmektedir. Melekler şeklinde çoğul olarak söylenmesi ise Cebrail aleyhisselamın yüceltilmesi tekrimi içindir. Yoksa bu konuşmalar, yani Cebrail aleyhisselamla Meryem aleyhisselam arasındaki bu konuşmalar birçok meleğin iştirakiyle değil, sadece Cebrail aleyhisselamla Meryem validemiz arasında gerçekleşmiştir. Meryem suresinde bu hadisenin devamı şöyle anlatılmaktadır. Resulüm, kitapta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Bu ayet-i kerimede geçen doğu tarafı, tefsircilere göre Mescid-i Aksa'nın doğu yanı yahut Meryem validenin evinin doğu yanı şeklinde açıklanmaktadır. Çok geçmeden Allah Teala Hazreti Meryem'e Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Hazreti Cebrail ona bir insan şeklinde göründü. Meryem suresinin 17. ayet-i kerimesi şöyledir. Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu gönderdik. Ve o kendisine tas tamam bir insan şeklinde göründü. Burada ayet-i kerimede geçen ruh kelimesi Hazreti Cebrail aleyhisselamdır ve onun isimlerinden bir tanesidir. Cebrail aleyhisselam bir melek olduğu halde Hazreti Meryem'le bu görüşmesinde tam bir insan kılığına girerek karşısına çıkmıştır. Her azası düzgün, genç bir insan şeklinde görünmüştür. Bu Meryem validemizin ürküp korkmaması içindi. Çünkü onu melek suretiyle Cebrail aleyhisselamı kendi suretinde görmüş olsaydı buna tahammül etmesi, takat getirmesi mümkün olmayabilirdi. Meryem validemiz karşısında böyle tanımadığı bir insanı görünce bir anda büyük bir edep ve iffet sergileyerek çekindi, iyice örtülere büründü ve şöyle dedi. Senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma, dedi. Melek, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbimin gönderdiği bir elçiyim, dedi. Meryem, bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Melek, öyledir. Zira Rabbim buyurdu ki, bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, hüküm ve karara bağlanmış, ezelde olup bitmiş bir iş idi. Meryem suresinin 18 ila 21. ayetleri arasında nakleden bu hadise, daha sonra pek çok insanın ayağının kaymasına sebep olmuştur. Meryem validemiz karşısında tam bir insan görmüş ve bu ruh, yani Cebrail aleyhisselam, ona üfleyerek onu hamile bırakmıştı. 22. ayet-i kerime devamla Meryem ona, yani İsa aleyhisselam'a hamile kaldı. Bunun üzerine onunla, yani karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Hazreti Meryem hamile kaldığını anlayınca insanlardan uzak, tenha bir bölgeye yerleşmiş, burada doğum sancıları artmaya başlayınca da kurumuş bir hurma ağacının yanına gelerek ona yaslanmıştı. Ayet-i kerime Hazreti Meryem'in yaşadığı o anı şöyle resmetmektedir. Meryem suresinin 23. ayet-i kerimesi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim, dedi. Bu, bir insanın, bir kadının ne kadar çaresiz kaldığını, ne kadar gücünün olup bitene kaldırmaya yetmediğini gösteren çok güzel bir ifadedir. Yani uzun uzun tablolar yapmaya, Hazreti Meryem'in psikolojisini, o anki haleti, ruhiyetini anlatmaya gerek yok. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim, diyor. Ya leyteni mittu kable hâze ve küntü nesyen mensiyye. Bu birkaç kelimeden oluşan cümlecikler bir insanın çevresi tarafından nasıl kuşatıldığını, insanlara bu başına gelenin bir mucize olduğunu, kendinin masum olduğunu ispat edememenin ne kadar zor olduğunu ne güzel özetliyor. Gerçekten Hazreti Meryem, o iffet abidesi, kendini ibadete adamış, mabette büyümüş insan, Allah'ın bir mucizesi olarak karşısında en büyük meleği görüyor, onun üflemesiyle hamile kalıyor ve bu halini hiçbir insana anlatma mecali bulamıyor. Keşke şu günleri yaşamasaydım, yok olup gitseydim, ismim bilinmeseydi, tanınmasaydım, yaşamasaydım vesaire diyerek adeta kendisinin ne kadar köşeye sıkıştığını, çaresiz kaldığını ilan ediyor. İşte bu andan itibaren Hazreti Meryem'in başına gelenler gittikçe girift, içinden çıkılmaz hale geliyor. Ama o en zor anında bile Allah-u Teala'nın yardımını, desteğini kendi yanında hissediyor ve bundan sonra birbirini takip eden çok büyük, ibret verici hadiseler meydana geliyor. Şimdi bunu da bir sonraki bölüme bırakalım. Çok kısa bir ara verip tekrar kaldığımız yerden Hazreti Meryem'in keşke daha önce ölseydim, unutulup gitseydim sözünden başlayalım. Muhterem dinleyicilerimiz, Hazreti Meryem doğum sancıları esnasında bir hurma ağacına yaslanmış, çaresizce kıvranırken etrafında ona destek olabilecek hiç kimse bulunmadığı bir esnada mahcubiyet, çaresizlik, ümitsizlik içinde keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim, demişti. Ve nihayet orada tek başına doğumu gerçekleştirdi. Allah-u Teala ona ikramlarını tesellilerini göndermekte gecikmedi. Hazreti İsa doğduktan sonra Hazreti Meryem'in aşağısından ona şöyle seslendi. Bir insan yani Hazreti İsa veya melek. Tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Yani buradan bir su akmaya başlayacak. Yine bu hitap eden kimse, melek veya Hazreti İsa, hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün demiştir. Hazreti Meryem bu kuru ağacın gözlerinin önünde nasıl yeşerdiğini, ondan taze hurmaların nasıl döküldüğünü, onları yiyerek vücudunun nasıl zindeleştiğini bizzat yaşar. Mevsim, kış mevsimi olmasına rağmen o kuru ağaç birdenbire hurma vermeye başlar. Meryem validemiz önündeki arktan su içip taze hurmalardan yer. Bütün bunlar onun o anki psikolojisini düzeltmiş, artık kendine daha farklı bir zindelik, güç, kuvvet gelmişti. Allah-u Teala ona yine desteğini göndermeye devam etti. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Rivayetlere göre Hazreti Meryem'in kavminde o devirde iki çeşit oruç şekli vardır. Yemenin, içmenin terk edildiği, bizim bugün de kullandığımız, yaşadığımız bir ibadet tarzı olan oruç olduğu gibi bir de sükût orucu denilen insanlarla gün boyu hiçbir şekilde en basit kelimelerle bile konuşulmadan yapılan oruçtur. Bu konuşmama orucu Peygamber Efendimiz zamanında neshedilmiş yani kaldırılmıştır. İşte Allah-u Teala Hazreti Meryem validemize sükût orucu, konuşmama orucu tuttuğunu, insanlarla muhatap olmayacağını, onlara bir şey söylemeyeceğini ifade etmesini emretmiştir. Böylece kendisine gelecek dedikodu, iftira, saldırılara karşı Allah-u Teala onu adeta kenara çekmiştir. Hazreti İsa'yı kucağına alıp döndüğü zaman Meryem validemiz, insanlar etrafını çevirirler. İsrailoğulları başta olmak üzere, ey Meryem, hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi diyerek ona sen zina ettin, sen şöyle yaptın, böyle yaptın diyerek iftira atmaya başlamışlar. Gözleriyle görmedikleri bir suçu ona isnat etmeye başlamışlar. Fakat Hazreti Meryem bu haldeyken kendisine işaretle oruca adadığını, hiç konuşmayacağını, Allah'ın kendisine konuşmamasını emrettiğini, sükût orucu tuttuğunu ifade eder ve eliyle kundaktaki bebeğe yani Hazreti İsa aleyhisselama işaret eder. Etrafını sarmış o güruh şaşırırlar. Biz beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Sen ne demek istiyorsun diyerek ona karşı çıkarlar. Tam bu esnada o kundakta yeni doğmuş bebek konuşmaya başlar. Der ki, ben Allah'ın seçilmiş bir kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selamet banadır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın beşikteyken bu cümlelerle konuşması oradaki insanları şok etti. Çünkü onlar yaşadıkları hayat, yaşadıkları tecrübelerde bir insanın daha beşikteyken, yaşına gelmeden, 2 yaşında, 3 yaşında olmadan bu kadar fasih cümlelerle konuşmasının, kendisini, annesini böyle temize çıkarmasının mümkün olmadığını biliyorlardı. Anladılar ki bu normal, tabii bir hal değil. Bu bir mucize. Bu ilahi bir ikaz. Dolayısıyla Hazreti Meryem'in suçsuz olduğunu, bunun Allah tarafından kendisine ihsan edilmiş bir mucize olduğunu alenen gördüler. Hazreti İsa orada, "Benim annem namuslu, iffetli bir kadındır. Ey cahiller! İffet ve haya abidesi olan annemi ayıplamayın. Biliniz ki Allah Teala beni babasız olarak dünyaya getirmiştir." diyerek orada olup biteni hülasa etmişti, özetlemişti. Yahudiler tam üzerine gidip cezalandıracakları sırada böyle bir mucizeyle karşılaşınca Meryem'i ve İsa'yı kendi haline bıraktılar. Ama o hınçları, o kinleri bitmemişti. Bunu bir yere yansıtmak istiyorlardı. O öfkeyle kendilerince bir suçlu aramaya başladılar. Etraflarına döndüler. "Böyle bir şeyi yapsa yapsa Zekeriya yapmıştır." diyerek kendi aralarında aslında bir mucize olduğunu gördükleri, itiraf ettikleri halde zaten kendilerince suçlu olan bir peygamberi, daha önce Allah'ın dinini, emirlerini kendine ulaştırdığı için sevmedikleri bir insanı ipe germek istediler. Ve o asabiyetle dolu, gözleri dönmüş güruh Zekeriya Aleyhisselam'ın bulunduğu mabede doğru koşturmaya başladı. Onun yakasına yapıştılar ve ona iftira atmaya başladılar. "Ey Zekeriya, biz sana güvenmiştik. Sen Meryem'le zina ettin." diyerek onu suçladılar. Zekeriya Aleyhisselam onların şerrinden korunmak için ellerinden kaçtı ve koşmaya başladı. Sonra bir ağacın kovuğuna saklandı. Şeytan insan kılığına girerek o gözleri dönmüş güruhu bu ağaca yöneltti. Zekeriya Aleyhisselam'ın bu ağacın kovuğunda saklandığını onlara bildirdi. "Şu ağacı testereyle ikiye ayırın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Zekeriya onun içindedir." dedi. Bedbahtlar ağacı kesmeye koyuldular. Testere Zekeriya Aleyhisselam'ın başını yarmaya başladığı zaman o mazlum peygamber "Ah!" diyecek oldu. Fakat "Ey Zekeriya, şikayette bulunma!" diye bir nida geldi. Zekeriya Aleyhisselam da büyük bir tevekkül ve sabır içinde "Ah!" bile çıkarmadan o testereyle ağacın kovuğunda ikiye bölünerek şehit oldu. Böylece Allah katında şehitler defterine kaydedilmiş oldu. Bir önceki hafta Zekeriya Aleyhisselam'ın hayatına başlamıştık. Onun nasıl vefat ettiğini bir sonraki programda, yani bu programda anlatacağımızı söylemiştik. İşte Yahudiler aslında masum olduklarını çok iyi bildikleri halde Zekeriya Aleyhisselam'ı önceden duymuş oldukları öfke sebebiyle şehit etmişlerdi. Bu İsrailoğullarının kendi peygamberlerine karşı yaptıkları suikastın ne ilkiydi ne de sonu. Bu yüzden Allah-u Teala onların imanlarını sorgulamış. Siz nasıl olur da peygamberlerinize iman ettiğinizi söyler, sonra da onları şehit edersiniz diyerek onları kınamıştı. Bu güruhun, bu gözleri dönmüş topluluğun geri dönüp bir daha Hazreti Meryem'e ve Hazreti İsa'ya saldırmaması için Allah-u Teala Meryem validemiz de İsa Efendimiz'i yaşamaya elverişli suyu bulunan bir tepeye yerleştirmişti. Bu yerin Mısır olduğu rivayet edilir. Hazreti Meryem ve Hazreti İsa burada 12 yıl kaldılar. Burada pek çok olağanüstü hadiseler yaşandı. Biz şimdi bunlara girmeyelim. Ve Hazreti İsa daha sonra Kudüs'e dönüp Nasıra kasabasına yerleşti. Hristiyanlara bu sebeple Nasrani, Nasıra kasabasından ismi verilmiştir. Hazreti İsa'ya 30 yaşında peygamberlik verildi. O da hemen insanları Allah'a davet etmeye başladı. Allah Hazreti İsa'ya bir kitap, İncil-i Şerif'i vermiştir. Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesi bu hadiseyi anlatır. Sonra bunların izinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da onların arkasından gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için böyle yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. Evet, Hazreti İsa Aleyhisselam nübüvvetle vazifelendirilince kendisine İncil indirilmişti. Bu İncil, Tevrat'ın hükümlerinin bir kısmını o devrin şartlarına göre değiştiren ama ana kitap olarak Tevrat'ı yine kabul eden, daha çok ahlaki umdeleri, ahlak prensiplerini içinde barındıran bir kitaptı. Burada ayet-i kerimede birkaç hususa daha değinilmiştir. Bir tanesi, Hristiyanların, Hazreti İsa'ya uyan insanların merhamet ve şefkatlerinin daha zirvede olduğu, Yahudilerin katı, kalpsiz, vicdansız, acımasız tavırlarına karşı daha mülayim, daha şefkat dolu bir tabiatları, ahlakları olduğunu vurgulamaktadır. Yaşadığımız hayat da bunu gösteriyor genel itibariyle. Bir de Hazreti İsa'ya tabi olduğunu söyleyenlerin uydurduğu ruhbanlık vardır. Allah-u Teala bu ruhbanlığı kendisinin emretmediğini bildirmektedir. Ruhbanlık nedir? Kendisini tamamen Allah'a adayıp insanlardan uzak yaşamak, aile kurmamak, ticaretle vesaireyle meşgul olmamak, tamamen tek başına inziva hayatı yaşamaktır. Allah onlara böyle bir şeyi emretmediği halde onlar Allah'a daha iyi kul olmak için böyle bir yol tutturmuşlardı. Dağlarda, mağaralarda, hücrelerde ibadetle meşgul olmuşlar. Dünyanın bütün zevklerinden uzak yaşamışlardı. Fakat bu Allah'ın bir emri değildi. Biz böyle yaşayacağız demişlerdi. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar böyle bir hayatı kendilerine yazdılar. Böyle bir hayat yaşamak üzere kendilerine söz verdiler. Fakat sonra da bu hayatın zorluklarını yerine getiremedi. Pek çoğu sapıttı, başka yollara düştü demektedir. Dinimiz böyle bir hayatı, ruhbanlığı reddetmiştir. İslam dininde kişinin hayattan kopuk bir dini anlayışı olamaz. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesi, yaşayış tarzı, onun hayatla beraber dini birlikte götürdüğünü, dünyayı terk edip ahirete yönelmediğini, aksine hem dünya hem ahiret için çalıştığını göstermektedir. Peygamberimizin hayatında nasıl ibadet varsa dinlenme vardır, nasıl oruç varsa yeme içme vardır, nasıl geceleri kalkıp ibadet etme varsa ailesiyle birlikte olma, çoluk çocuk sahibi olma, aile kurma özelliği de vardır. İslamiyet bu manada fıtratı inkar etmeyen itidal üzere bir yaşayış tavsiye etmiştir. İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamberlikle vazifelendirilince 3 yıl boyunca çeşitli beldelerde gezmiş, insanları bu yeni dine davet etmişti. Onların iman etmesi için de birçok mucizeler göstermişti. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bu tebligatından bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de de nakledilir. İsa dedi ki, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeylerde helal kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. Saf suresinde de Hazreti İsa'nın söyledikleri şöyle hülasa edilmiştir. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o kendilerine açık deliller getirince bu apaçık bir büyüdür dediler. Hazreti İsa'nın bu ifadelerinde, Kur'an-ı Kerim'de nakledilen bu ifadelerinde bir kelime dikkat çekicidir. Ben Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi haber verici olarak geldim. Gerçekten bu ifadeler şu anki tahrif edilmiş, bozulmuş, değiştirilmiş İncil nüshalarında da benzer şekillerde bulunmaktadır. Mesela Yuhanna İncili'nin 14. bölümünde ben pedere ibadet edeceğim ve o size başka bir teselli edici, yani Faraklit gönderecek ki o sizinle ebediyen kalabilir denmektedir. 16. bölümünde de size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı, yani tesellici Faraklit size gelmez. Ama ben gidersem onu size gönderirim. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi gerçeğe yöneltecek. Çünkü o kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olanları size bildirecektir demektedir. Bu ifadeler ve bunlarda geçen Faraklit kelimesi Hamd, Arapçadaki Hamd kelimesinin karşılığıdır. Bazı Hristiyanlar bunu Muhallis, yani kurtarıcı olarak açıklamışlardır. Bazıları Hammad, bazıları Hamid diye tefsir etmiştir. Fakat Faraklit kelimesinin Arapçadaki tam karşılığı Ahmet ve Muhammed'dir. Dolayısıyla bu ifadeler, yani şu anki Yuhanna İncili, bozulmuş insan elinden çıkmış Yuhanna İncili bile Hazreti İsa'nın ben gideyim ki Ahmet gelsin ve onun hükmü kıyamete kadar baki kalsın ifadelerini barındırmaktadır. Aslında bütün peygamberlerin Hazreti Adem'den itibaren Hazreti İsa'ya kadar haber verdiği en son peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Barnabas İncil'inde bu husus daha net, daha açık seçik anlatılmaktadır. Barnabas İncil'i nedir? Bunu da inşallah gelecek programda biraz daha teferruatlı işlemeye çalışırız. Barnabas İncil'inin 39. babında da Peygamber Efendimizle ilgili şu ifadeler yer alır. Söylediğin Mesih'in ismi nedir ve onun geldiğini nasıl anlayacağız diyen havarilerine Hazreti İsa şöyle demiştir. Mesih'in, Resul'ün adı hayran olunmaya değer güzelliktedir. Cenab-ı Hak onun nurunu yarattığı zaman ona bu ismi verdi ve onu semavi ihtişamı içine koydu. Sonra senin hatırın için ben cenneti, dünyayı ve birçok mahluku yarattım. Bunların hepsini sana hediye ediyorum. Seni takdir eden benden nimet bulacak, seni inkar eden tarafından lanet olunacaktır. Ben seni dünyaya benim Resulüm olarak göndereceğim. Senin sözün sırf hakikat olacaktır. Yer ve gök ortadan kalkabilir, fakat senin imanın daima ebedi olacaktır buyurdu. Onun ismi Ahmet'tir dedi. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam'ın civarında toplanmış olan müminler hemen seslerini yükselterek "Ey Ahmet, dünyayı kurtarmak için çabuk gel" diye niyazda bulundular. Bu ifadelere benzer başka ifadeler yine Barnabas İncil'inin 41 ve 97. bablarında da bulunmaktadır. Bu İncil'ler, yani günümüze kadar ulaşmış hakikat kırıntılarını barındıran bu İncil'ler, Peygamber Efendimizin geleceğini Hazreti İsa tarafından bildirildiğini, müjdelendiğini göstermektedir. Bu hafta burada noktalayalım. İnşallah önümüzdeki hafta Hazreti İsa'nın tebliğ hayatını, mucizelerini ve göğe yükselişini anlatacağız. Ondan sonra da İncil hakkında ve Hristiyanlık tarihi hakkında bir hülasa yapıp bu program serimizi noktalayacağız. Ondan sonra inşallah daha farklı bir formatta Şebnem Kuşağı devam edecek. Sizinle tekrar görüşene, buluşana dek Allah'a emanet olun. Birbirimizi duadan unutmayalım. Rabbimiz hepimiz için bu yaşadığımız günlerin, mübarek üç ayların, Şaban ve Ramazan ayının bereketini, mağfiretini bol bol üzerimize yağdırsın. Bizi de bunlardan istifade ettirsin inşallah. Gelecek hafta buluşuncaya dek Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.